Ayrım 16.
Birbiri arkasına yaşanan bu ve buna benzer olaylarla aradan geçen yıllarla birlikte Muhammed 25 yaşına gelir. Kureyş kabilesinin Esed oğullarından gelen tahsilli ve görgülü yüksek ahlakıyla çevresinde tanınan 40 yaşlarında son derece güzel dul bir kadın vardı. Görmüş olduğu bir rüya sebebiyle kendisine yapılan tüm evlenme tekliflerini geri çeviriyordu. Rüyasında güneşin gökyüzünden inerek evine girdiğini ve buradan tüm Mekke'yi aydınlattığını görmüştü. Aslında gördüğü rüya çok sembolikti ve birçok anlama da gelebilirdi. Ancak amcasının oğlu Varaka bu rüyayı Hatice'nin ahir zaman peygamberinin karısı olacağı şeklinde yorumlamıştı. Varaka ezoterik sırlara vakıf bir inisiye idi. Büyük bir ihtimalle Muhammed peygamberin göreceği vazife ile ilgili doğan görevlilerden de biriydi. Nitekim az sonra göreceğimiz gibi Muhammed peygamberin vahiy kanalının açıldığı ilk ruhsal deneyimlerinde ona en büyük yardım yine Varaka tarafından gerçekleştirilecektir. Biz yine dönelim Muhammed'e. Amcası Ebu Talip onun artık ticaret ile uğraşmasını istiyordu. Muhammed de amcasının bu isteğini kabul etti. Kader ağlarını yavaş yavaş örüyordu. Ticaretle uğraşan Hatice 4 deve karşılığında Muhammed'e Şam'a gidecek bir kervanında iş verdi. Yanına da kölesi Meysere'yi vererek Muhammed'in her emrine itaat etmesini istedi ve kervan yola çıktı. Kervan uzun süren bir yolculuk sırasında Şam yakınlarındaki Bosra'ya vardı. Burası Muhammed'in ilk kez 13 yaşında geldiği ve Rahip Buhayr ile görüştüğü kasabaydı. Rahip Buhayra'nın yerini Rahip Nastura almıştı. Kervan Bosra'ya girerken Nastura da kervanın üzerindeki bulutu görmüştü. Nastura bu esrarengiz bulut eşliğinde gelen kişinin kimliğini derhal anlamış ve Muhammed'i kesinlikle Şam'a gitmemesi için uyarmıştı. Muhammed ve kervandaki malları Bosra'da satarak Rahip Nastura'nın ikazına uymuştur. Artık Muhammed'in bir simgesi haline dönen ve hemen herkes tarafından görülen bulut, kervanın Mekke'ye girişi sırasında Hatice tarafından da görülür. Bunun üzerine beklediği kişinin Muhammed olduğuna karar veren Hatice ile Muhammed arasında doğmadan önce planlanan birliktelik için ilk adımlar atılır. Bir dizi görüşmeler sonucunda Muhammed ile Hatice arasındaki evlilik gerçekleşir. Hatice ile evlenmesi genç Muhammed'in bir anda büyük bir maddi servete kavuşmasına neden oldu. O artık Araplar nezdinde ticaretle uğraşan saygıdeğer bir insan konumuna ulaşmıştı. Hatice'den 4 kız çocuğu olan Muhammed daha sonra başka birçok kadınla da evlenmişti. Ama Hatice onun daima ayrıcalıklı bir yer verdiği eşi konumunda kalmıştı. Garip olaylar başlıyor. 30 yaşından sonra çevresindekiler onda sıradan insan psikolojisine ters düşen bazı haller görmeye başladılar. Zaman zaman sanki sara krizine girmişçesine titreme ve kasılma nöbetlerine tutuluyordu. Onun bu durumunu ilk başlarda bir hastalık belirtisi sananlar bile olmuştu. Oysaki durum çok farklıydı. O görünmeyen dünyanın görünmeyen vazifelileri tarafından gelecekteki önemli medyumluk çalışmasına hazırlanıyordu. Fizik beden ile astral bedenin arasındaki irtibatın gevşediği anlarda meydana gelen bu tür olaylarla günümüzde gerçekleştirilen medyumsal irtibat celselerinde de hep karşılaşılmıştır. Nitekim daha sonraları Cebrail ile ilk temaslarında da aynı halleri hatta daha yoğun olarak tekrar yaşayacaktır. Muhammed 35 yaşındayken Kabe'nin tamirine katılmıştı. Bu onarım sırasında Muhammed amcalarından Abbas ile taş taşırken omuzları zedelendi. Abbas ihramını çıkarıp omuzuna koymasını istedi. Muhammed ihramını çıkarıp omuzlarına destek yaptığında vücudu göründü. O anda aniden yere düşerek bayıldı. Vücudu kas katı kesilmişti. Yine o sara nöbetine benzer bir hale girmişti. Neden sonra kendisine geldiğinde diğer amcası Ebu Talip ne olduğunu sordu. Muhammed amcasına büyük bir şaşkınlık içerisinde şunları söyledi. İhramımı toplayıp omuzuma koyduğumda vücudum açılmıştı. O anda şöyle bir ses duydum. Ya Muhammed ağzını kapat. Peygambersin sana yakışmaz. Ebu Talip bu olaydan şimdilik kimseye bahsetmemesi gerektiğini düşünerek Muhammed'in anlattıklarını bir sır olarak sakladı. Zaman yaklaşıyor. Bu yaşanan olay ikisinin arasında bir sır olarak saklandı. Ancak ahir zaman peygamberinin ortaya çıkmak üzere olduğunu, vaktinin geldiğini bilenler vardı. Ve bu bildiklerini halka açıkça anlatmaya başlamışlardı bile. Muhammed 38 yaşlarındayken bir gün Ukkas panayırını gezmeye gitmişti. Panayırda Arapların güzel konuşan kişileri hünerlerini gösteriyorlardı. Muhammed de sessizce bir köşeye çekilmiş onları dinliyordu. Bir ara Beni Eyad kabilesinin önde gelen kişilerinden Hristiyan dinine mensup Kuhus İbni Seyda çıka gelir. Bütün Araplarca edebi konuşmasıyla tanınan 90 yaşındaki Seyda kızıl bir devenin üzerinde alana girmişti. Bembeyaz giysileriyle heybetli görünüşü karşısında bir anda herkes susmuş onu dinlemeye başlamıştı. Ey insanlar, geliniz ve dinleyiniz, belleyiniz ve öğüt alınız diyerek sözlerine başlamış ve son derece etkili uzun bir konuşma yapmıştı. İşin ilginç yönü ilk kez yeni bir dinin gelmekte olduğunu da bu konuşmasında anlatmasıydı. İşin bir başka ilginç yanı da bu konuşmayı Muhammed'in de dinlemesiydi. Her şey geçicidir. Ebediyen var olan sadece Allah'tır ve o tektir. Bizden önce gelip gidenlerden ibret alacağımız çok şeyler vardır. Dinleyiniz, gökte haber ve yerde ibret alınacak işler var. Yemin ederim ki Allah'ın indinde bir din vardır ki şimdiki dinimizden daha yüksektir. Ve Allah'ın yakında gelecek olan bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakındır ve gölgesi başımızın üzerindedir. Nasıl ki İsa peygamberin gelmekte olduğunu önceden vaftizci Yahya haber verdiyse, Muhammed peygamberin de gelmekte olduğunu Kus İbni Seyda önceden haber vermiştir. Bu da nasıl büyük bir organizasyonla peygamberlik vazifelerinin yerine getirildiğini bizlere göstermektedir. Gerçekten de tüm peygamberlik vazifeleri yukarısıyla aşağısının el birliğiyle gerçekleştirilen ve büyük bir kadroyla yerine getirilen çalışmalarıdır. Hira Dağı'nda. Muhammed her geçen gün biraz daha iç dünyasına kapanmaya başlamıştı. Tam olarak adlandıramasa da bir şeyler sezinliyor, bir şeylerin olmasını bekliyor ve bunlara hazırlanıyordu. 40 yaşlarına yaklaştıkça sık sık bulunduğu ortamın dışına çıkıp derin düşüncelere dalmak, insanlıkla alakalı ve insanlığın geleceğiyle alakalı bir sistemin, bir kurtuluş yolunun bulunabilmesi için kendisiyle baş başa kalabileceği yerler arardı. İnsanlardan uzak kendisiyle baş başa kaldığı yerlerden en meşhuru, herkes tarafından bilinen Hira Dağı'ndaki birkaç mağaradır. Hira Dağı'nda çok çeşitli konuları kendi kendisiyle kalarak değerlendiren Muhammed, aynı zamanda kendi iç sesini, sezgilerini dinleyebilmek için özel meditatif çalışmalarda da bulunmuştur. Ve bu dönemiyle ilgili yapılan araştırmalar kendisinin özel bir eğitimden yani inisiyatik bir çalışmadan geçirilmemiş olduğunu göstermektedir. Oysa ki kendisinden önceki peygamberlerden bazılarının böyle özel bir eğitimden geçirildiğini biliyoruz. 35 ile 40 yaşları arasına denk gelen bu dönemde önceleri kendisinin de tam olarak anlayamadığı bir takım parapsişik olaylar meydana gelmeye başlamıştı. Örneğin ilk başta mahiyetini anlayamadığı sesler duyması, bir takım imajlar görmeye başlaması bu döneme rastlayan gelişmelerdi. Duyular sınırı gittikçe genişliyor ve duyular dışı algıları gittikçe yoğunlaşıyordu. Bu dönemlerde meydana gelmeye başlayan bu parapsikolojik yeteneklerinin ilk ortaya çıkmaya başlamasını önce Hatice şahit olmuş ve bu durumu her ikisi de uzun bir süre gizli tutmuş, hiç kimseye bundan söz etmemişlerdi. Nasıl söylesinler? Kendileri de nasıl bir şeyle karşı karşıya olduklarını bilmiyorlardı ki. Kendisinde meydana gelmeye başlayan bu değişikliklerin ne olduğunu anlayabilmek için sık sık Hira Dağı'nda kendisiyle baş başa kalmayı tercih etmiştir. Yiyeceğini yanına alarak gittiği Hira Dağı'nda günlerce, bazen haftalarca kalıyordu. Ben kimim? Yaşadığım olayların altındaki gerçekler nelerdir? Bu sorulara iç aleminin derinliklerinde bir cevap ararken bu konularda kendisini aydınlatması için Rabbine dua ediyordu. Bu dağ ziyaretleri sırasında yaşadığı halleri ve içinde bulunduğu psikolojik durumu daha sonraki yıllarda bir vesileyle kendisi şöyle anlatmıştı. İlk vahyin gelmesinden önce uykum şafak aydınlığını andıran bir aydınlıkla doluyordu. Evlerden uzaklaştığım zamanlar beni "Ya Muhammed" diye çağıran bir takım sesler duyuyordum. Dönüyor, arkama, sağıma, soluma bakıyordum. Fakat çalılardan ve taşlardan başka bir şey görmüyordum. O zaman da içimde şiddetli bir sıkıntı hissediyordum. Büyücülerden ve falcılardan nefret ettiğim için istemeyerek onlardan birim oluyorum diye ödüm kopuyordu. İrtibat artık yavaş yavaş kurulmaya başlamıştı. Ancak neler olduğundan kendisinin de haberi yoktu. Özellikle Hira Dağı'nda inzivaya çekildiği dönemlere denk gelen zamanlarda Mekke'de görülen ve ne olduğu o dönemlerde anlaşılamayan bir takım garip ışıkların görülmesi ve garip seslerin duyulmasının sebepleri çok daha sonralar açıklığa kavuşacaktı. O dönemlerde bu sırrı bilenler susmayı tercih etmişlerdir. Neydi bu sır? Hira Dağı'nda neler yaşanıyor, neler oluyordu? Mekke'de görülen garip ışıklar neydi? Sen Allah'ın elçisisin. Tebligatın yani Kur'an-ı Kerim'in indirilişi bir anda başlamamıştır. Peygamber uzun bir süre bu göreve uyum sağlama süreci geçirmiştir. Ve bu süre içinde hem kendi kökeniyle ilgili bir anlayışın kendisinde oluşmasını hem de psişik olarak başlayacağı büyük medyumluk görevine hazırlanmaktaydı. Bu hazırlanma süresinde ve sonrasında çeşitli yardımlar almıştır. Aslında bu yardımlar doğduğu andan itibaren başlamış ve ölünceye kadar da sürmüştür. Bu yardımların büyük bir bölümü evrensel idare mekanizmasına bağlı ruhsal planlardan gelmekteydi. Sözcülüğünü Cebrail adlı bir varlığın yaptığı bu planlardan biri hem tebligatın kendisine aktarılışında hem de aktarılmadan önceki aşamalarda onun hazırlanmasında çok önemli bir fonksiyon görmüşlerdi. Bunun haricinde yine evrensel idare mekanizmasına bağlı fonksiyon gören bazı uzaylıların ve Agartalıların da peygamberin vazifesinde ona yardımcı olduklarını yaşanılan olaylardan çıkartmaktayız. Bir başka yardım da bazı inisiye rahiplerce gerçekleştirilmiştir. Son zamanlarda iyice yoğunlaşan paranormal olaylar karşısında Muhammed iyice sarsılmış ve etkilenmiş bir şekilde dolaşmaya başlamıştı. Mekke'nin o en güzel giyinen kişisi artık özensiz bir kıyafetle ve günlerce aç susuz dolaşır olmuştu. Saçı başı darmadağın bir haldeydi. Kendisini görenler onun iyice dağıttığını düşünüyorlardı. Oysa ki yaşadıklarından kimsenin haberi yoktu. Duymuş olduğu bir takım sesler ve görmüş olduğu bir takım imajlara bir de gerçekleşen rüyalar eklenmişti. Son 6 aydır gördüğü her rüya ertesi gün aynen gerçekleşiyordu. Yıl 611 aylardan Ramazan'dı. Yine Hira'daki mağarasına gelmiş, omuzundaki azık torbasını bir kenara bırakmış ve üzerine harmanisini çekip bir süre dinlenmek üzere köşeye uzanmıştı. İçinde adlandıramadığı büyük bir baskı ve sıkıntı hissediyordu. Gözlerini kapatıp kendinden geçtiği bir anda derinlerden gelerek kulağında çınlayan bir ses irkildi. Sen Allah'ın elçisisin. Gözlerini açtığında mağaranın ışıklar içinde aydınlandığını fark etti. Bir ara bayılıp da yeniden kendine geldiğinde hemen önünde bir insan silüetinin durduğunu gördü. Cebrail ona oku diyordu. O anda üzerindeki yoğun enerjiden dolayı kemiklerinin kırılacağını zannetmişti. Ağzından hiçbir ses çıkamadı. İkinci kez oku diye Cebrail'in kendisine yükleme yapması karşısında yine belli bir süre okumaya başlayamadı. Cebrail üçüncü bir tesir yüklemesine gireceği an gönlünden diline akan kelimeler sözcüğe dönüşmeye başladı. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleri inmeye başlıyordu. İlk vahiyin gelişini kendisi şöyle anlatır. Sen Allah'ın elçisisin sözüyle ilk vahiy geldiğinde ayaktaydım. Sonra hemen dizüstü çöktüm. Kendimi sürükledim. Göğsüm inip inip kalkıyordu. Hatice'nin yanına vardım ve örtün beni, örtün beni diye bağırdım. İçimdeki dehşet kayboluncaya kadar örtülü kaldım. Söz konusu ayetler Kur'an-ı Kerim'in oluşturulması sırasında 96. surenin içinde yer almıştır. 96. surenin içinde yer alan aşağıdaki ilk 5 ayet Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetleridir. Yaradan Rabbin adıyla oku. İnsan alaktan, dipnot, alak asalak demektir. Bununla da döllendikten sonra rahmin cidarına tutunan embriyo kastedilmiştir. Profesör Doktor Süleyman Ateş, Kur'an-ı Kerim Meali, sayfa 597. Yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. O ki kalemle öğretti, insana bilmediğini öğretti. İşte bu sözler Muhammed Peygamber'in ağzından dökülen ilk ayetlerdir. Hatice ertesi gün derhal amcası Varaka bin Nefel'in yanına koştu. Tevrat'ın ezoterik sırlarını bilen bu kişi Muhammed'in yaşadıklarının ne anlama geldiğini onlara söyleyebilirdi. Muhammed'in başından geçenleri anlattı. Varaka Hatice'nin anlattıklarını dinledikten sonra heyecanla Kudüs, Kudüs, Varaka'nın nefsini elinde tutan Allah adına derim ki eğer her şey söylediğin gibiyse ona Hazreti Musa'ya gelen büyük melek gelmiştir diye haykırdı. Bu ilk vahiyden sonra hem psikolojik olarak hem de fizyolojik olarak görevine hazırlanmaya başladığı tam bir uyum sağlama sürecine girmiştir. Bu sürecin sonlarına doğru istisnai bir kadere sahip olduğunu artık tüm açıklığıyla anlamaya başlamış ve insanlara bir takım bilgileri nakletmekle ilgili bir vazifesinin olduğunu fark etmiştir. Bu dönem içinde akli ve gözleme dayalı muhakemesini hiçbir zaman bir kenara itmemiş ve buna aşırı bir özen göstermiştir. Kendisiyle ilgili bütün gelişmeleri büyük bir dikkatle incelemiş ve hatta acaba ben kendimi mi aldatıyorum diye dehşete düştüğü anları bile olmuştur. Kendi müstesna kaderiyle ilgili kesin bir anlayışa ulaşıncaya kadar uzunca bir süre geçirmiştir. Kendisinde başlayan vahiy mekanizmasının ve parapsişik tezahürlerin bir ara kesilmesi de yine bu döneme rastlar. Belli bir müddet için bu olaylar, bu tezahürler kesilince tanrısı tarafından terk edilme korkusuna kapılmış ve bir şeyleri acaba yanlış mı yaptım kaygısıyla intihara bile kalkışmıştır. Yine bu süre içinde kendisine rivayetler halinde yani sözlü tradisyonlar, gelenekler kanalıyla gelen birçok bilgiyi gözden geçiriyor, kendisinden önceki peygamberlerle ilgili anlatımları değerlendiriyordu. Muhammed peygamber gerek ruhsal planlardan gerekse de dünya üzerinde yaşanan inisiyelerden önemli yardımlar görmüştür demiştik. Bunların arasında kendisinin vazifesi hakkında ona en önemli katkıyı ezoterik sırlara vakıf bir inisiye olan Varaka sağlamıştır. Doğmadan önce görülmeyen alem tarafından plan öyle güzel gerçekleştirilmiştir ki Varaka'yı bulmak için Muhammed peygamber hiç zorlanmamıştır. Karısının amcası olarak zaten onun yanı başında yerini çoktan almış ve ona bir takım sırlar zamanı gelince peygambere aktarılması için çoktan verilmişti bile. O da vazifesini harfiyen yerine getirmiş ve bildiği sırları kendisine aktarmıştır. Gerçekten de o dönemde yaşananlara bakıldığında Muhammed peygamberin bir takım tereddütlerinden kurtulmasında Varaka'nın çok önemli bir fonksiyonu olduğu görülür. Karısı Hatice'nin Varaka ile görüşmesinden sonra Muhammed peygamber de birkaç gün sonra Kabe'de Varaka ile karşılaşmış ve aralarında şöyle bir konuşma geçmiştir. Sen ümmetin peygamberi olacaksın. Sana gelen Hazreti Musa'ya Tur Dağı'nda gelen büyük melektir. Bu yolda sana eziyet edecekler, yalancı diyecekler, seninle harp edecekler ve senin yurdundan çıkartacaklar. Eğer ben şayet o günlere yetişebilirsem Allah hakkı için sana yardım ederim. Onlar beni bu doğup büyüdüğüm yurdumdan çıkaracaklar mı ki? Evet, senin gibi hiçbir peygamber yoktur ki kavmine gönderildiğinde ona yalancı demesinler, eziyet etmesinler ve onu yerinden yurdundan çıkarmasınlar. Bu böyledir. Bu konuşmadan bir süre sonra uzun bir süredir kesilen irtibat yeniden başlar ve Muhammed peygamberin vazifesinin sonuna kadar devam eder. Böylelikle 40 yaşındayken 23 yıl sürecek vazifesine artık hazırdır. İlk başlarda zorluklarla kurulan irtibat gittikçe daha kolay kurulmaya başlar. Başlangıçta onu zangır zangır titreten irtibatlar zaman ilerledikçe daha rahatlamış ve peygamber bu medyumsal irtibatı gözü açık vaziyette bile sürdürür hale gelmişti. Daha sonraları ise vahyi kendi isteğiyle transa girerek nakledebilmiştir. Yeni bir din doğuyor. Peygamber bir taraftan vahyi indirirken bir taraftan dindirdiği vahyi insanlara tebliğ etmeye başlamıştı. Şan, şöhret ve para düşkünü Araplar, Kabe'deki ilahlarına dil uzatıldığı güne kadar peygambere ve onun çevresinde oluşmaya başlayan gruba karşı hoşgörülü davrandılar. O öldüren, sonra tekrar dirilten ve yargılayan bir tanrıdan söz etmekteydi. Kendilerine bunun ne zararı dokunabilirdi ki? Tanrının öfkesini kurbanlar keserek önlemek de zaten bildikleri bir şeydi. Kibirlerini eleştirmesi de öyle katlanılamayacak bir şey değildi. Sadaka üzerinde ısrarla duruşu ise kendilerine gösteriş içinde çevreye iyilik saçma imkanı sunmaktaydı. Bu sayede şan ve şöhretleri daha da artacaktı. Zaten Sami geleneklerindeki ve özellikle de Sabilerin geleneklerindeki dinsel inanç ve ritüelleriyle Muhammed peygamberin söyledikleri arasında o kadar benzerlikler vardır ki. Sabahları güneş doğmadan kalkan ve güneşin ilk ışıklarını öpmek için secdeden güneş kültünü dinsel ritüellerinde uygulayanlar, sabah kalkıp da niçin namaz kılarken yere secde etmesindi ki? Kaldı ki Muhammed peygamberin Allah'ı da onlara el ilahı çağrıştırıp duruyordu zaten. Kısa bir sürede çevresinde sayıları 40'ı bulan bir insan çemberi oluşuverdi. Bunlar Mekke'nin en özgür düşünceli insanlarıydı. Çok geçmeden aralarına bir 40 kişi daha katıldı. Gizliliği bırakıp ürkekçe de olsa ortalıkta görünmeye başlamış olan topluluk üyelerine Mekkeliler uzun bir süre hoşgörülü davranmışlardı. Onları önemsenip öfkelenmeye değmez zararsız meczuplar olarak değerlendirmekteydiler. Muhammed peygamberin çevresinde kümelenmeye başlayan insanların çoğunluğu sosyal seviyeleri toplum içinde çok yüksek olmadığı için onlardan kendilerine herhangi bir zararın gelmeyeceğini düşünüyorlardı. Bu yüzden onları kendi hallerine bırakmışlardı. Ancak her şey düşündükleri gibi gitmeyecekti. Artık gelen vahiylerin anlam ve içerikleri daha derinleşmeye ve kabulü Araplarca daha zorlaşacak bir hale bürünmek üzereydi. Bu durum gelen Kur'an ayetleriyle de Muhammed peygambere bildirilmişti. Ey örtünüp bürünen Muhammed! Gecenin yarısında istersen biraz sonra, istersen biraz önce bir müddet için kalk ve ağır ağır Kur'an oku. Doğrusu biz sana taşıması ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece kalkışı daha tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir. Çünkü gündüz seni alıkoyacak işler vardır. Rabbinin adını an. Her şeyi bırakıp yalnız ona yönel. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka tanrı yoktur. Müzemmil 73-1-9. Muhammed peygamber aldığı vahiyleri ayetler halinde Araplara aktarmaya başladıkça, geleneksel inançlarına ters düşen sözlerle karşılaşan Mekkelilerin hoşgörülü tavırları bir anda değişmeye başladı. Çünkü ilahlarına dil uzatılıyordu. Allah'tan başka ilah olmadığını söyleyen bir grupla karşı karşıya kalmışlardı. Peki ya kendi ilahları ne olacaktı? Buna hemen bir çare bulmalıydılar ve buldulardı. Muhammed'i çevresindekilerden tecrit ederek yalnız bırakacaklardı. Mekke'nin zenginleri derhal el ele vererek peygamberin yandaşlarına karşı büyük bir baskı hareketine giriştiler. Yaşanılan bu sıkıntılar karşısında gelen bir vahide şunlar söyleniyordu. Putperestlerin söylediklerine sabret, yanlarından güzellikle ayrıl. Varlık sahibi olup da seni yalanlayanları bana bırak, onlara az bir mehil ver. Müzemmil 73-10-11. Bu resmen aşağısıyla yukarısı arasında başlatılmış bir savaştı. Aşağıda maddi gücü elinde bulunduran Mekkeli zenginler, peygamberin çevresindeki kişilere maddi, manevi baskı ve fiziksel şiddet uygulamaya başladılar. Muhammed peygamber, klanı olan Beni Haşim'in himayesi sayesinde bu baskılardan sıyrılabilmişti. Ancak bunun faturasını onu kollayan klanı ödemek zorunda kaldı. Mekkeliler peygamberi himaye eden Haşim klanına derhal ekonomik ve politik ambargo uygulamaya başladılar. Klan tam anlamıyla kısa bir sürede abluka altına alındı. Bu arada Muhammed peygamber de boş durmuyor ve örgütlenme faaliyetlerini hızla sürdürüyordu. Özellikle de 25 yaşında olmasına rağmen Mahzum klanının reisi konumunda olan Arkam İbn Abd Menaf adlı genci kendi grubuna katarak son derece önemli bir adım atmıştı. Böylelikle kendi grubundaki kişilerin rahatlıkla toplanacakları bir yere sahip olmuşlardı. Bu arada sürekli yeni katılımlar devam ediyordu. Her sosyal sınıf ve her kültür seviyesinden kişiler yavaş yavaş aralarına katılmaya başlamıştı. Ayyaşlığı ve öfkeliliği ile tanınan ve pek çok kişinin çekindiği bir kabadayı olan Hamza'nın da gruba katılması çok yerinde olmuştu. Böyle bir kabadayıya o sıra çok ihtiyaç vardı. Bir süre sonra şiddet düşkünü bir mizaca sahip olan ama içgüdülerini zapt etmesini bilen çelik gibi bir iradeye sahip bir kişi daha gruplarına katıldı. Bu kişi Ömer İbn el-Hattab'tı. O devrin şiddete dayalı şartları içinde de bu katılımların gruba büyük faydası oldu. Her şey çok önceleri planlanmış olduğu şekliyle ilerliyordu. Bu iş için doğan peygamberin grubu bir araya gelmeye başlamıştı. Örgütlenme yolunda dev adımlarla ilerlemekte olan küçük grubun artık dışında kalanlardan farkını ortaya koyacak kesin hatlara sahip olması gerekiyordu. Öz ideolojilerinin ana teması açık seçik bir biçimde ortaya konulmasının zamanı gelmişti. Ve bunu tek bir cümleyle adeta bir slogan gibi kısa ve net bir şekilde dile getirmek gerekiyordu. Tanrı bir ve tektir. İşte bu sloganla ortaya çıkmaya başladılar. Gelen ayetler o sıralar hep bu tema üzerine kurulmuştu. Bu tema Mekkelilerin Sami kültürlerinden gelen ilahlar ve tanrılar sistemine son derece ters düşüyordu. Aslında ters düşen bir şey yoktu ama Sami kültürü o kadar gerçek değerinden çıkartılıp halk tarafından anlaşılamaz bir hale büründürülmüştü ki gelen ayetler bu yüzden kendi binlerce yıllık inanç sistemlerine sanki ters bilgiler veriyormuş gibi geliyordu. Mekkelilerin anlayamadıkları ve anlayamadıkları için de ısrarla karşı çıktıkları bir başka temada ölüm ötesi hesaplaşma ve tekrar dirilme meselesiydi. Gelen ayetlerin bir kısmında şöyle deniyordu. Ölü idiniz sizleri diritti. Sonra öldürecek, sonra tekrar diriltecek ve sonunda ona döneceksiniz. Öyleyken Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Bakara 2:28. Ayetlerde öldükten sonra tekrar dirileceğinin söylenmesi Mekkelilerin kafasını bir hayli karıştırmıştı. Çünkü Sami geleneklerini öyle bir dejener etmişlerdi ki tekrar doğuş meselesi de halkın inançlarında tamamen unutulup gitmişti.